Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizinle beraberiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Doğu bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Geçen hafta Irak en gerilimli dönemlerinden birini geride bıraktı. Mukteda Sadr taraftarlarının protesto eylemi sırasında protestocular Bağdat'ın ünlü Yeşil Bölgesi'ne girerek bu ülkenin parlamentosuna saldırdı. Geçen hafta Kuveyt'te Yemen'le müzakere taraflarının tüm pazarlıkları ve Yemen krizinin siyasi yollardan çözümlenmesine yönelik çabalarına rağmen Amerika yönetimi Yemen'in güneyinde komando birliğini yerleştirdi.
Geçen hafta Suriye'nin Halep kentinde Birleşmiş Milletler, Amerika ve Rusya'nın uzlaşmasıyla geçen perşembe günü başlayan 48 saatlik ateşkes sırasında bir kez daha Beşar Esad'ın kaderi Suriye'nin iç işlerine müdahale malzemesi oldu.
Geçen hafta Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansur Ayad Atibi bir kez daha Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi bir temsilci bulundurma talebini tekrarladı. Atibi, Arap ülkelerinin dünya genelinde 350 milyon nüfusu bulunduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ele aldığı çeşitli Arap dünyası sorunları, Araplar için bu konseyde daimi bir temsilci bulundurmasının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.
Geçen hafta Gazze Şeridi Filistinli direniş gruplarıyla Korsan İsrail ordusu arasında silahlı çatışmalara sahne oldu. Çatışmayı başlatan taraf ise Siyonist rejimdi.
Geçen hafta Bahreyn Yüksek Mahkemesi Bahreynli vatandaş İbrahim Kerimi'nin vatandaşlık hakkını lağvetmesinin yanında Kerimi'yi 2 yıl, 1 ay hapis ve 2100 dinar para cezasına çarptı. Mahkeme, söz konusu Bahreynli vatandaşı kardeş devlet tabir ettiği Arabistan'a ve bu ülkenin kralına hakaret etmek ve Suud rejimi aleyhinde propaganda yapmakla suçladı.
Geçen hafta Mısır Temyiz Mahkemesi de Mısır'ın eski başbakanlarından Ahmet Nazif'i siyasi fesat suçundan beraat etmesine karar verdi. Ahmet Nazif, bundan önce mevkiini kötüye kullanmak ve illegal gelir elde etmekten iki kez suçlu bulunmuştu. Fakat her defasında avukatlarının temyiz başvurusu sayesinde karar bozulmuştu. Şimdi detaylar.
Irak geçen hafta Mukteda Sadr taraftarlarının Bağdat'ın yeşil bölgesine girmelerine ve parlamentoya saldırmalarına şahit oldu. Yeşil bölge, Bağdat'ta devlet binaları ve parlamento binası ve büyükelçiliklerin yer aldığı ve sıkı güvenlik tedbirleri uygulandığı bir bölgedir. Mukteda Sadr yandaşları protesto eylemleri sırasında kanatlara ve siyasi partilere pay biçilen bir kabineyi kabul etmeyeceklerini ve ancak teknokrat bir kabineye evet diyeceklerini haykırdı. Protestocular geçen pazar günü bir kez daha Irak meclisine saldırdı. Irak yönetimi ise protestocuların yeşil bölgeye girmeleri ve bu ülkenin parlamentosuna saldırmaları yüzünden olağanüstü hal durumu ilan etti. Öte yandan Sadr taraftarlarının bu eylemleri başta dini şahsiyetler olmak üzere Iraklı çeşitli şahsiyetlerin tepkisine neden oldu. Başbakan Haydar İbadi ise protesto eylemlerini suistifade etme konusunda uyarıda bulundu ve bu tür hareketlerin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini kaydetti. İbadi oysa kaos ve şiddet Irak krizinin çözümü olmadığının altını çizdi.
İyad Alavi Başkanlığında El Vataniye İttifakı bir bildiri yayımlayarak Irak'ta siyasi çıkmazdan çıkış yolunu Milli Kurtuluş Hükümeti'ne kurma şeklinde açıkladı. Söz konusu ittifak, kurtarma hükümeti bir yıllık iktidarda kalacağını ve üyelerine seçimlerde aday olmalarına izin vermeyeceğini belirtti. İttifak bildirisinde ayrıca Milli Kurtuluş Hükümeti'nin görevini Iraklı gruplar arasında tekfirci IŞİD terör örgütüne karşı vahdet sağlamak ve köklerini kurutuncaya dek Irak'ta teröristlerle savaşın üzerinde odaklanmak olduğunu belirtti. El-Vatania İttifakı bildiride ayrıca Milli Kurtuluş Hükümeti etnik temelde hükümette pay biçme işine son vereceğini ve Iraklı çeşitli siyasi grupların görüşlerini birbirine yakınlaştırmak için çaba harcayacağını vurguladı.
Geçen hafta Iraklı dini şahsiyetler, özellikle taklit mercileri de bu ülkede yaşanan olumsuz gelişmelere tepki gösterdi. Iraklı Büyük Alim Ayetullah Sistani bürosu bir bildiri yayımlayarak Ayetullah Sistani'nin son siyasi gelişmeler sırasında sessizliğini bozdu ve Ayetullah Sistani'nin büyük bir titizlikle Irak'ta yaşanan gelişmeleri izlediğini ve tüm taraflara şimdiki yöntemlerle ülkeyi saran krizlere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Iraklı Şii alim ve taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Taghi Mudarrisi de şimdiki parlamentoya paralel olarak ülkenin dini ilimler merkezleri, üniversiteleri, aşiretleri ve politikacılarından oluşan paralel bir parlamento kurulmasını isteyerek Iraklı yetkililerden iç fitnelere karşı birlik olmalarını istedi. Irak İslami Yüksek Meclis Başkanı Ammar Hekim de geçen hafta Necef kentine gitti ve büyük ulema ile görüşmesinde Irak'ta şiddetten kaçınmaya ve geniş çaplı reformlara ve geçici çözümlerden el çekmeye vurgu yaparak kabine reformu Irak'ta tüm siyasi reformların anlamına gelmediğini ve sadece reformlardan biri olduğunu kaydetti.
Kuveyt'te geçen hafta Yemen kriziyle ilgili müzakereler devam ettiği bir sırada Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine Yemen'in güneyine komando birliği indirdi. Kuveyt müzakereleri geçen 21 Nisan tarihinde başladı ve 11 gün sonra 1 Mayıs tarihinde Riyad heyetinin talebi üzerine askıya alındı. Buna karşın ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İsmail Veled Şeyh'in çabaları sayesinde Yemenli taraflar bir kez daha Kuveyt'te ortak oturum çerçevesinde bir araya gelerek Yemen krizini siyasi yollardan çözümlemeye çalıştı. Arabistan rejiminin ateşkes ihlal etmesi ise Yemenli taraflar üzerinde anlaşmazlık yaşandığı konulardan biridir. Yemen Ensarullah Hareketi ateşkesin korunmasına vurgu yaptığı halde Suud rejimi geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık konusu ise Riyad heyetinin Ensarullah Hareketi ve Yemen ordusunun kontrol altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi, silahlarını teslim etmesi ve Mansur Hadi'nin iktidara geri dönmesi hakkındadır. Ancak Ensarullah Hareketi ve Halk Kongresi Partisi'nden oluşan Yemen'in milli heyeti ateşkesin devam etmesine, Yemen'e dayatılan kuşatmanın kaldırılmasına ve Milli Vahdet Hükümeti'nin kurulmasına vurgu yapıyor.
Öte yandan biraz önce de belirtildiği üzere Kuveyt'te geçen hafta Yemen kriziyle ilgili müzakereler devam ettiği bir sırada Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine Yemen'in güneyine komando birliği indirdi. Amerika'nın bu hareketi Yemen barış müzakereleri yolunda yeni bir engel şeklinde değerlendirildi. Amerikan medyası Pentagon, Arabistan'ın başını çektiği Arap İttifakı'na istihbarat desteğinin yanı sıra gemi ve özel operasyon birliğiyle de destek verdiğini duyurdu. Amerikan medyası bu işbirliği Pentagon'un Arap İttifakı'na El-Kaide ile mücadelede yardımları çerçevesinde gerçekleştiğini ileri sürdü.
Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yemen'deki halk direniş güçlerinin öncüsü Ensarullah hareketinden bir heyetin barış görüşmeleri yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Lübnan El Meyadin kanalı ve Reuters'ın haberine göre Suudi Krallık rejimi yetkililerinin daveti üzerine gerçekleşen görüşmelerin öncesinde bir hafta boyunca hazırlık müzakereleri yapıldı. Bu da belirtilmişti. Yemenli heyetin başında Husilerin sözcüsü ve Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi'nin danışmanı Muhammed Abdüsselam'ın olduğu aktarıldı. Yemenli direniş güçlerinin liderleri yaptıkları açıklamada Yemen halk direnişinin yenilmez olduğunu anlayan Suudi Krallık rejimi mecburen barış görüşmeleri çağrısı yaptığını vurguladı. Yemen Müslüman halkının demokratikleşme, özgürlük ve bağımsızlık savaşı öncüsü Ensarullah hareketinin direnişi sonucu Suudi Krallık rejiminin liderliğindeki sözde koalisyon güçleri bu bir yıldan beri Yemen'e katliam ve yıkım dayattılar. Fakat Yemen halkını ve direniş güçlerini teslim alamadılar. Suudi Krallık rejimi askeri ve milis güçleri de ağır can kaybına uğradılar. Ensarullah ve Husi aşiretleri başta olmak üzere Yemen halk direniş güçleri halkın inkılapçı kurtuluş savaşını yönetmektedirler. Saldırgan vahşi Suudi Krallık rejimiyle paralı askerleri ve tekfirci teröristlerin uyguladıkları kara, hava ve deniz ablukalarına rağmen Yemen halkı yenilmez olduğunu gözler önüne serdi. Yemen halkı eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yönetimine son verdi. Onun ardından Suudi Krallık rejiminin liderliğindeki Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, halk düşmanı ve Salih'in eski yardımcısı Abdurrab Mansur Hadi'yi Yemen halkına sözde Cumhurbaşkanı olarak dayattılar. Fakat Mansur Hadi'nin El-Kaide ile işbirliği yapması, yolsuzluklara karışması, Yemen halkının refahını ve kalkınmasını göz ardı etmesi sonucu Yemen halkı Husiler öncülüğünde kıyam etti. Mansur Hadi de bu ülkeden kaçıp patronu Suudi Krallık rejimine sığındı ve Yemen halkını savaşa açtı. Suudi Krallık rejimi 26 Mart 2015'ten beri Yemen'de insanlık ve savaş suçu işlemiş bulunuyor. Yemen'in bütün altyapılarını, camilerini, tarihi şehirlerini, hastanelerini, okullarını bombalayıp tahrip ederek Siyonist rejimin Filistin halkına yaptığı zulüm ve katliamın benzerini Yemen halkına uygulamaktadır. Fakat Yemen halk direnişi Suudi Krallık rejimiyle müttefiki gerici rejimlerle El-Kaide ve Daesh gibi terör örgütlerini hezimete uğratmış bulunur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen İşleri Özel Temsilcisi İsmail Berat Eşşeyh Ahmet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Krallık rejiminin hava saldırılarıyla Yemen halkı ve sivillerini katliamdan geçirdiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen halkını desteklemek amacıyla Suudi Arabistan rejimine baskı uygulaması gerektiğini söyledi. Suudi Krallık rejimi halk düşmanı, kaçak ve atanmış eski Cumhurbaşkanı Abdurrab Mansur Hadi'yi Yemen Müslüman halkına dayatmak amacıyla 26 Mart 2015'te en yoksul İslam ve Arap ülkelerinden biri olan Yemen'e hava saldırısını başlattı. Amerika, Fransa ve İngiltere gibi batılı sömürgeci ülkeler ile bölgedeki gerici Arap ülkeleri ve Türkiye hükümeti Suudi Krallık rejiminin Yemen halkına karşı vahşi saldırılarını askeri, lojistik, silah, istihbarat ve siyasi açıdan desteklediler. Azınlık diktatör rejim olan Suudi Krallık rejiminin Yemen saldırıları açıkça insanlık ve savaş Yemen'i bastırmak, bağımsızlığı ve demokratikleşme taleplerini bastırmak için görevlendirilen Suudi Krallık rejiminin Yemen saldırılarının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu nedenle Suudi Krallık rejiminin elebaşları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp cezalandırılmalıdır. Bilindiği gibi Mansur Hadi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ni Yemen'de savaşı sonlandırmak amacıyla geçici olarak Yemen Cumhurbaşkanlığına tek aday olarak seçildi. Görev süresi de 1 yıl uzatıldı. Yemen halkı ise yeni seçimlerin yapılmasını Yemen'in bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasını, Suudi rejiminin işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini istedi ve kıyam etti. Bunun üzerine Mansur Hadi kaçarak Suudi Krallık rejimine sığınıp Yemen halkına savaş ilan ederek Suudi Krallık rejimi de hava saldırılarına başladı.
Yemen Ensarullah Hareketi ise Amerikalı Komando Birliği'nin Yemen'e yerleşmesine gösterdiği tepkide Yemen halkı hangi siyasi eğilimden olursa olsun Amerikalı askerlerin Yemen'deki varlığına karşı olduğunu açıkladı. Ensarullah Hareketi yayımladığı bildiride Kuveyt'te Yemen krizine çözüm arandığı bir sırada Amerikalı komandoların Yemen topraklarına girmesi tehlikeli bir adım olduğunu belirtti. Öte yandan Yemenli taraflar arasında Amerikalı askerlerin Yemen'in güneyine yerleşmesi konusunda anlaşmazlıklar sürerken El-Kaide teröristleri de Yemen'in güneyinde nüfuzunu geliştirmeye başladı. Bu çerçevede El-Kaide teröristleri geçen Perşembe günü Yemen'in güneyinde Zengibar ve Car kentlerinde geri çekildi ve bunu da aşiret liderlerinin arabuluculuğu yüzünden yaptıkları belirtildi. El-Kaide teröristleri iki kentten çekildiği halde bu kentlerin çevresinden çekilmedi.
Geçen hafta Perşembe günü Birleşmiş Milletler, Amerika ve Rusya arasında sağlanan anlaşmanın ardından Halep'te ateşkes ilan edildi. Amerika Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada Moskova ve Washington'un Halep ve çevresinde çatışmaların durdurulması için anlaştığını belirtti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura da Halep ateşkesinin kırılması faciaya yol açacağı uyarısında bulundu. Ancak buna rağmen ateşkes aynı Perşembe günü terör örgütlerince kırıldı. Ceyş-ül Fetih adlı terör örgütü geçen Perşembe günü Han Tuman kentine ağır saldırı başlattı ve sonunda Cuma günü sabah saatlerinde 70 kayıp vererek bu kenti yeniden işgal etti.
Geçen hafta Amerikalı ve Arabistanlı yetkililer bir kez daha Suriye'nin iç işlerine karışarak Beşar Esad'ın kaderi hakkında görüş bildirmeye başladı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry geçen salı günü düzenlediği basın toplantısında Beşar Esad'ın 1 Ağustos'a kadar iktidardan çekilmesini Amerika'nın Suriye barış müzakereleri için yeni şartı olduğunu açıkladı. Öte yandan Suriyeli muhaliflerin müzakereci heyetin başkanı Riya Ticab ise geçiş hükümetinin hakkında yaptığı açıklamada Beşar Esad'ın da yer aldığı geniş kapsamlı bir hükümetin kurulmasını asla görüşmediklerini belirtti.
Geçen hafta Arabistan'ın Mısır ve Arap Birliği'ndeki Büyükelçisi Ahmet Abdulaziz Katan, Riyad'ın Suriye'de teröristleri desteklediğiyle ilgili eleştirileri mesnetsiz niteledi ve Beşar Esad'ı Kaddafi ve Saddam'a benzetti. Söz konusu yetkili bu açıklamayı Arap Birliği'nin geçen hafta düzenlediği ve Halep gelişmelerini ele aldığı olağanüstü oturumda dile getirdi. Ancak Beşar Esad hakkında yapılan tüm bu açıklamalara karşın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada Moskova yönetimi terörle mücadeleye ve Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Sergey Lavrov ayrıca Cenevre müzakerelerin Mayıs ayında yeniden başlamasından ümit var olduklarını fakat Suriye yönetimiyle muhalefetlerin Mayıs'ta yüz yüze görüşmeleri için gereken şartlar hazır olmadığını ifade etti.
Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü General Igor Konashenkov son 2 ayda Suriye'de üye sayıları 7000'i bulan 50 silahlı muhalif grup Suriye'de ilan edilen ateşkese katıldıklarını açıkladı. Suriye'de ateşkes 27 Şubat tarihinde başladı ancak ateşkes IŞİD ve Nusra gibi tekfirci terör örgütlerini kapsamıyor.
Yani dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin esen kalın.